Zaman Tüneli. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir zaman tünelinden hepinize merhaba. İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, 18 Mart 1915 Perşembe günü sayısız İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan muazzam bir armada bütün gayretlerine rağmen Çanakkale Boğazı'nı geçememişti. Türk'ün azmi karşısında boyun eğmek zorunda kalmıştı. Bu kesin mağlubiyete rağmen İngiliz amirali Robek hala ümidini kesmemişti. Çanakkale'yi geçebiliriz diyordu. Batan ve hasara uğrayan gemilerin yerine başka zırhlılar koyarak talihini bir kez daha denemek istiyordu. Fakat Akdeniz Kuvvetleri Kumandanlığı'na tayin edilen General Hamilton böyle düşünmüyordu. O yeni bir maceraya gerek yok diyordu. 18 Mart savaşını Fitton Harp gemisinden bizzat takip etmişti ve o müthiş manzarayı yerinde görmüştü. Hamilton'a göre donanmanın geçişini sağlamak için karaya asker çıkarılması mecburiydi. Londra Deniz Meclisi onun bu planını tasdik etti. 25 Nisan'dan itibaren karaya sayısız asker çıkarttılar ve sene sonuna kadar devam edecek olan kara savaşları başladı. Diğer taraftan Çanakkale cephesine İstanbul'dan yardım gelmesine mani olmak için Marmara Denizi'ne denizaltılar soktular ve cepheye ikmal yapan Türk gemilerini batırmaya karar verdiler. Marmara'ya ilk giren denizaltılar arasında AE-2 İngiliz denizaltısı da vardı. Deniz üstünde 730, deniz altında 825 ton ilatoydu. Sürati deniz üstünde 16 mil, daldığı zaman ise 10 mildi. 4 adet 53 santimetrelik torpido kovanıyla 2 adet 76 santimetrelik seri ateşli topu vardı. Su altında devamlı olarak 4 saat kalabiliyordu. 30 kişilik mürettebatı en seçkin, en tecrübeli denizcilerdendi. İşte bu hususiyetleriyle sevgili dinleyiciler, AE-2 o devrin en gelişmiş denizaltısıydı. 29 Nisan akşamı Yüzbaşı Rıza Bey'in kumandasındaki 97 tonluk ufacık Sultanhisar torpidosu devriye vazifesini diğer bir gemiye vererek İstanbul'a dönme emrini almıştı. Ertesi sabah Kaptan Rıza Bey arkadaşlarını güverteye topladı. Düşman denizaltılarının Marmara'da dolaştıklarına dair aldığı resmi haberlerden bahsetti ve sonra çok dikkatli davranılmasını hatırlattı. Daha sonra da yolunuz açık olsun diyerek hareket emrini verdi. Sakin ve latif bir bahar sabahıydı. Sultanhisar etrafını ve ufukları dikkatle araştırarak yoluna devam ediyordu. Marmara Adalarını tarassül ederken bahar sabahının sisleri arasında ufukta bir tekne belirdi. Rıza Kaptan süratle o tarafa dümen kırılması emrini verdi. Biraz sonra bu teknenin bir denizaltı olduğu anlaşıldı. Bu AE-2'den başkası değildi. Rıza Kaptan'ın top başına kumandasıyla Sultanhisar savaşa hazırlandı sevgili dinleyiciler. Kuvvetler arasında tabii ki bir denge yoktu. Kendisinden 9 misli büyük ve top kudreti de 10 nispetle yüksek olan bu gemiyle nasıl başa çıkabilecekti? Ancak bu mukayese kahraman Türk denizcilerinin hatırlarına bile gelmiyordu. Sultanhisar'ın ufacık topunun ateş menziline girdiği sırada AE-2 fark edildiğini hissetti ve derhal daldı. 2 dakika sonra koca teknenin yerinde mavi su zerreciklerinden başka eser kalmadı. Fakat Rıza Kaptan ellerinden kaçan bu avı bırakmak niyetinde değildi. Onu arayacaktı, bulacaktı ve dövüşecekti. Bütün mürettebat sanki göz kesilmişler, onu arıyorlardı. Sultanhisar torpil yememek için zikzaklar yaparak etrafı tarıyordu. Gözcülerden birinin sancak tarafında periskop var diye bağırması üzerine yeni ve atlı bir heyecan başladı. Evet, sancak tarafından 2500 metre mesafede suyun üstünde bir periskop görünüyordu. Torpidonun sancak topu nişancısı Ömer Onbaşı'nın savurduğu 4 mermiden ikisi boşa gitmedi. Rıza Kaptan, "Yaşa Ömer!" diye bağırdı. 2 merminin de periskopa isabet ettiği anlaşılıyordu. Fakat periskop birden kayboldu. Aradaki mesafe 2000 metreye inince AE-2'nin periskopu tekrar yükselmeye başladı. Sultanhisar artık avının peşini bırakamazdı. Subay ve erlerin moralleri çok yüksekti. İstanbul'a parlak bir zaferle dönmek istiyorlardı. Bu uğurda ölümü bile göze almışlardı. Sultanhisar tekrar ateşe başladı sevgili dinleyiciler. AE-2 de 2 torpil savurdu. Bunlardan biri Sultanhisar'ı adeta sıyırarak geçti. Fakat yüzlerde en ufak bir korku, hatta endişe izi bile yoktu. Torpilin işe yaramadığını gören AE-2 denizaltısı süratle denizin üstüne çıktı. Şimdi aradaki mesafe 500 metreye inmişti. İngiliz denizaltısı üzerine şiddetli bir top ve tüfek ateşi başladı. AE-2 dalıp çıkıyor, savaş sahasından uzaklaşmak istiyordu. Aradaki mesafe 1000 metreye çıkmıştı. Buna rağmen Kaptan Kulesi isabet almıştı. Sultanhisar'ın küçük toplarıyla bu koca denizaltıyı batırmak çok zordu sevgili dinleyiciler. Ani ve cüretli bir karar vermek lazımdı. Her türlü tehlikeyi göze almadan zafer kazanılamazdı. Rıza Kaptan ellerini açıp dua etti. "Ya Rabbi," dedi, "sen bizi muzaffer eyle." Sonra müsaade emrini verdi. Sultanhisar hasmının kıç tarafına bindirmek için bütün süratiyle ileri atıldı. O da son çareye başvurdu. Tehlikeli bir planın tatbikine geçti. AE-2 4. defa daldı sevgili dinleyiciler. Ve kendisini muhakkak bir tehlikeden kurtardı. Rıza Kaptan şimdi ne olacak diyordu. Evet, şimdi ne olacaktı? Türk denizcilerinin bütün sinirleri gerildi. Biraz sonra denizaltı, Sultanhisar'ın tam altından suyun üstüne bir ok gibi fırlayarak onu devirmek istedi. Fakat bu manevra boşa çıktı. Tam su üstüne çıktığı sırada Sultanhisar'ın topları çok yakınında bulunan AE-2'yi ateş yağmuruna tuttu. Artık İngiliz denizaltısının sonu gelmişti. Nihayet düşman beyaz bayrak çekerek teslim işareti verdi. Torpidodan indirilen filikalar yavaş yavaş batmakta olan denizaltının mürettebatını topladılar. Sultanhisar'ın güvertesinde 3'ü subay, 29'u er olmak üzere 32 İngiliz esir sıralanmıştı. AE-2 denizaltısının kumandanı, Rıza Kaptanı ve Sultanhisar'ın zabitlerini tebrik ettiler. "Çok cesurane mücadele ettiniz," dediler. "Şayanı takdirsiniz," dediler. Rıza Kaptan da hasmı olan ve aynı zamanda meslektaşı olan İngiliz kumandanı teselli etti. "Müteessir olmayın," dedi. "Hayat insanı başına her şey gelebilir. Siz vazifenizi yaptınız," dedi. Sonra sulara gömülen mağlup denizaltıyı hazır ol vaziyette beraberce selamladılar. Sultanhisar 30 Nisan 1915 günü öğleden sonra İstanbul'a vardı sevgili dinleyiciler. Beraberinde parlak zaferinin nişanı olan esirleri de getiriyordu.
Tarih Sohbeti. Tavan Arası.
Sevgili dinleyiciler, yıllardan beri İstanbul halkı Ramazan ayının ilk günü iftar vakti genç ihtiyar kadın erkek demeden binbir ümitli kimse halinde mahşeri bir kalabalık halinde İstanbul'da Topkapı Şehremini'nde Pazar Tekke civarında bulunan Oruç Baba türbesine akın ederler. Orada bir yudum sirkeyle oruçlarını açarlar, türbeyi ziyaret ederler, dileklerinin kabulü için dualar ederler ve Oruç Baba vasıtasıyla arzularını, muratlarını Allah'tan isterler. Ve Oruç Baba sayesinde kimsenin geri çevrilmediğine inanırlar. Ve orada Ramazan ayının ilk orucunu, iftarını edene darlık isabet etmeyeceğine inanırlar. Evet, en son 30 bin kişinin toplanıp oruç açtığı bu Oruç Baba türbesinde yatan zat kim acaba? Bu zat Şeyh Zekai Mustafa Efendi'dir sevgili dinleyiciler. Bursa Yenişehir'inden İbrahim Efendi adında bir zatın oğlu. Simavlı Şeyh Hasan Efendi'den ders almış, ondan tarikatını tamamlamış, sonra İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da Ümmü Sinan dergahına şeyh tayin edilmiş. Bu da Pazartekke sokağında, Kürkçübostan sokağında bu Ümmü Sinan dergahı. Sonra bu dergahın Cumhuriyet'ten sonra yeri, dergah yıkıldı. Yerinde şu anda benzinlik var. Bu Zekai Efendi Sinaniye tarikatı şeyhlerinden Çuadar Muhammed Efendi'den de ayrıca hilafet aldı sevgili dinleyiciler. Bu Oruç Baba'nın çok güzel tasavvufi şiirleri var. Bu şiirlerin toplandığı bir divanı var. Zekai Efendi hem Halveti tarikatından, Sinaniye kolundan, aynı zamanda da Şabaniye tarikatından kemale gelmiş bir zat. Halk ona Oruç Baba der. Neden Oruç Baba diyorlar? Rivayete göre sevgili dinleyiciler, Oruç Baba Ramazan ayının ilk orucunu Hızır Aleyhisselam'la beraber bir yudum sirke ve bir zeytin tanesiyle beraber açmış. Bu gelenek yıllardır devam ediyor. 1812 tarihinde vefat etmiş Oruç Baba. Sade bir kabri var, mütevazi bir kabri var. Mesela divanı şu anda önümüzde. Onda Hazreti Hüseyin'i metheden bir kıta var. Onu size okuyalım. Diyor ki, Evliyadan yücedir Şah-ı Şehid'in payesi. Kabe Kavseyn'i Ev Edna'dan almış mayesi. Yesrib ve Batha'dan Hurşid-i Tecelli berk urup, Kerbela toprağına düştü o nurun sayesi. Sevgili dinleyiciler, Sultan II. Mahmud'un ser askerlerinden, Sultan Abdülmecid'in de sadrazamlarından bir Hüsrev Paşa vardı. Hüsrev Paşa zengin ve çocuksuzdu. Onun için kölelerini bir mektepten farksız olan konağında evlat gibi yetiştirip okuturdu. En kabiliyetlilerini, tahsillerini ilerletmek için Avrupa'ya yollardı. Bunların arasından vezirler, ordu kumandanları, müşirler ve hatta sadrazamlar yetişmiştir. Hüsrev Paşa, ikinci sadrazamlığı bittikten sonra Boğaziçi'nde Emirgan'daki yalısına çekilmişti. Bu yalının yerinde şimdi eski Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın yaptırmış olduğu yalı vardır ve Kültür Bakanlığı'nca restore edilmiştir. Hüsrev Paşa'nın yalısının bahçesi çok nadir çiçeklerle, limon ağaçlarıyla, portakal ağaçlarıyla, havuzlarla, fıskiyelerle süslüydü. İçi ise Türk usulünde, Türk tarzında son derece zevkli ve pahalı bir şekilde mefruştu, döşenmişti. Kendi ömrünün kalan kısmını burada geçirdi sevgili dinleyiciler ve hayata burada veda etti. Aynı semtte bir de cami yaptırdı Emirgan'da. Bunun yalısı çok kalabalıktı. Yalnız şahsına hizmet eden ağaların sayısı 30'dan fazlaydı. Son emekliliği üzerine dostlarına yalıdaki adamlarının sayısını uğraşa uğraşa 120'ye indirdiğini, bundan fazlasını yapmasını da mümkün olamayacağını söylemişti. İşte bu sırada sevgili dinleyiciler, kendisine uzun yıllar hizmet etmiş olan aşçısı askere çağrıldı. Bu iş, halk arasında Cihan Seraskeri adıyla anılan Hasan Rıza Paşa'nın işiydi. Maksadı, Hüsrev Paşa'yı biraz tedirgin etmekti. Hasan Rıza Paşa vaktiyle onun emrinde çalıştığı himayesini görmüş olduğu halde, şimdi böyle davranışının sebebi anlaşılacak gibi değildi. Hüsrev Paşa da yemeklerine alışık olduğu için aşçıyı göndermedi sevgili dinleyiciler. Az sonra Seras geldikten resmi ve kesin ifadeli bir yazı geldi. Aşçısının muhakkak gönderilmesi istendi. Bunun üzerine Hüsrev Paşa şu cevabı yazıp yolladı. Ben ihtiyarım dedi. Ve o aşçının pişirdiği 2-3 türlü yemeğe alışığım. O giderse rahatsız olurum. Madem ki şahsi bedel vermeye kanun müsaade ediyor, mesela Kaptan-ı Derya Damat Halil Paşa, Hassa ordusunun müşiri Vasıf Paşa, Tophane Nazırı Ferik Salim Paşa benim kölelerimdir. Ve ben bu kölelerin henüz azatlık kağıtlarını vermedim. Dolayısıyla onlar benim öz malımdır. İşte bunlardan birisini aşçıya karşı şahsi bedel olarak alınız dedi. Mesele bu hale gelince vaziyet çaresiz padişaha arz olundu. Ve onun emri üzerine Hüsrev Paşa'nın aşçısının askere alınmasından vazgeçildi. Sevgili dinleyiciler, Batı dünyasında çok meşhur bir Nobel mükafatı var. Bu Nobel genellikle bilim ve edebiyat sahasında verilir. Ve herkesin gözüne Nobel ödülü almış bir kimse, yaşlı, saçı sakalına karışmış bir kimse gibi gelir. Halbuki çok genç yaşta Nobel mükafatını kazananlar da var sevgili dinleyiciler. Mesela en genç yaşta Nobel mükafatı kazanan kişi 1915 yılında fizik dalındaki başarısından ötürü bu mükafatı almaya layık görülmüş. 25 yaşındaki Sir William Lawrence Brank, 1890 doğumlu. William Lawrence bu mükafatı babası Sir William Henry Bragg'le beraber almış. O yaşlı ama bu oğlan genç. Edebiyat dünyasında en genç Nobel mükafatı alan kişi İngiliz Rudyard Kipling'dir sevgili dinleyiciler. Kipling bu mükafatı 1907 yılında 41 yaşındayken almıştır. Sevgili dinleyiciler, günümüzün en eski saati İngiltere'deki Salisbury Katedrali'nin saatidir. 1386 yılında çalışmakta olduğu bilinen bu saat, 498 yıl çalıştıktan sonra 1956 yılında esaslı bir şekilde elden geçirildi. Bazı parçaları yenilendikten sonra tekrar çalıştırıldı. Ancak tarihte bilinen en eski rakkaslı saat, M.Ö. 725 yılında Çin'de Hing ve Liang tarafından yapılmıştı. Londra'daki parlamento binasında bulunan, oradaki kulede yer alan Big Ben adı verilen saat ilk olarak 1859 yılının 31 Mayıs günü çalıştırılmıştı. Ve 1977 yılında 4-17 Nisan tarihleri arasında 13 gün arıza sebebiyle durdu bu saat. Ve 1945 yılında da akrep ve yelkovanlarına konan sığırcık kuşları sebebiyle 5 dakika kadar geri kalmıştı. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle Cenap Şahabettin'e sormuşlar. Yazarlarımızdan hangisinin imzasına daha çok değer verirsiniz diye. Meşhur şair hiç tereddüt etmeden cevap vermiş. Elbette Hüseyin Cahit demiş. Muharrirlerimizin cümlesi sağ olsunlar ama Allah Hüseyin Cahit Bey'in imzasını cebimden eksik etmesin demiş. Şimdi bu sözden ne anladınız? O sıralarda Osmanlı Dainler Vekili Hüseyin Cahit Bey, onun imzası bütün evrak-ı nakdiyelerde, yani banknotlarda, paralarda yer alırdı. E şimdi haksız mı Cenab-ı Şahabettin, en değer verdiğim imza Hüseyin Cahit'in imzasıdır demeye? Sevgili dinleyiciler, haftaya tekrar beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Zaman Tüneli.